Ayrım 52.
Ünite 6. Türkiye'de din, sekülerleşme ve toplumsal dönüşüm. Amaçlarımız. Bu üniteyi tamamladıktan sonra laiklik, laisizm, din devlet ayrılma modelleri ve sekülerleşme kavramlarını tanımlayabilecek. Dinsel kurumsallaşmayı farklı yaklaşımlar açısından değerlendirebilecek. Din sosyolojisi açısından İslam dinini değerlendirebilecek. Türkiye'de dinsel yaşantı çeşitliliğini açıklayabilecek. Türkiye'de din, sekülerleşme ve toplumsal dönüşümü değerlendirebileceksiniz. İçindekiler: Türkiye'nin toplumsal yapısı, Türkiye'de din, sekülerleşme ve toplumsal dönüşüm. Giriş, tarihsel arka plan, din sosyolojisi açısından İslam, din, devlet ayrılma modelleri, laiklik ve sekülerleşme. Türkiye'de din ve dinsel yaşantı, Türkiye'de din ve toplumsal dönüşüm. Giriş, Türkiye din ve devlet arasındaki ayrılma modeli bakımından tarihsel öncü nitelik taşımaktadır. Bu tarihsel öncülük hem İslam dininin özgün niteliklerinden hem de Türkiye'nin çok uluslu imparatorluk geçmişinden kaynaklanır. Bu açıdan bakıldığında daha çok Hristiyan gelenek özelinde yazılmış sekülerleşme kuramıyla Türkiye'de din ve toplumsal dönüşümü anlamak zorlaşmaktadır. Tarihsel özgünlüğünün yanı sıra Türkiye hızlı değişen bir toplumdur ve gerek din gerekse diğer kurumlardaki hızlı değişme ve dönüşüm günlük yaşamda gözlenir durumdadır. Bununla beraber Türkiye'de son 30-40 yıldır gözlenen din ile siyaset kurumu arasındaki yakınsama Türkiye'ye özgü değildir. Özellikle Avrupa toplumları da dinin kamusal alana yaptığı dönüşü ve bu dönüşün sonuçlarını tartışmaktadır. Bugün Avrupa'daki dinsel durum Habermas ve diğer başka kuramcılar tarafından post-seküler dönem olarak adlandırılmaktadır. Habermas'ın tarifiyle post-seküler döneme işaret eden özellik, dinsel oluşumlarla seküler toplumsal düzenler arasındaki gerilimdir. Bu gerilim aslında din kurumunun kamusal hukuk altında yer almasından değil, bu yer alışın niteliğini belirleyen iktidar ilişkilerinin değişkenliğindendir. Tarihsel arka plan, Türkiye toplumu üniter bir ulus devlet olarak var olmakla birlikte uzun bir imparatorluk geçmişine sahip oluşuyla çeşitli ırk, dil ve dinlerden olan halkları yönetme deneyimine sahiptir. Gerek bu deneyimin kendisi gerekse de İslam'ın varsayılan tolerans paradigması nedeniyle çeşitli dinlere hayat hakkı tanıyan bir devlet geleneği oluşmuştur. Tarihsel deneyim dikkatle incelenirse görülür ki Osmanlı halkları Avrupa tarihiyle koşut biçimde eşit haklar ve özgürlükler için mücadele etmiştir. Hukukun çeşitlenmesi ve diğer Orta Doğu İslam ülkelerinde olduğu gibi bir şeriat devletinin Osmanlı döneminde dahi vücut bulamamış olmasının temel nedeni Osmanlı halklarının çok çeşitli din ve inanç sistemlerine dahil olmalarıdır. Berkes'e göre Osmanlı düzenini teokratik bir düzen olarak tanımlamak yanlış ve yetersizdir. Osmanlı Devleti'nin geldiği bu farklı gelenek, siyasa bakımından Doğu despotizmi, din bakımından Sünni halifeliği geleneğidir. Gerçi bu geleneğin kabulü kuruluşundan ancak 200 yıl sonra olmuştur. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar hiçbir zaman bazı Avrupa ülkelerinin geçmişinde olduğu gibi bir feodal düzeni işaret etmemiş. Osmanlı ayağını Avrupa'daki derebeyi tarzında serflik ya da yarı serfliğe dayalı bir zenginlik birikimine sahip olamadığı gibi ayanlık ve derebeylik birleşik bir siyasal güç de olamamıştır. Daha çok küçük çiftçiliğe dayalı bir ekonomi hakimdir ve bu düzenli vergi tahsil eden bir merkezi devlet otoritesini kaçınılmaz kılmıştır. Osmanlı Devleti'nin dünya ekonomisine eklemlenmesi, sahip olduğu toplumsal yapı ve ekonomik üretimin Batı Avrupa'da endüstri devrimiyle biriken zenginlikle boy ölçüşememesi nedeniyle sancılı bir süreci işaret eder. Esasen Osmanlı zenginliğinin daha çok fetihlere dayalı oluşu yüzünden fetih devrinin bitip toprak kayıplarının başlamasıyla çöküş de başlamıştır. Sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin son 200 yılı hem bürokrasinin hem de aydınların yeni bir düzen arayışına sahne olmuştur. Bu düzen arayışları din ve dinsel yaşantıyı yakından ilgilendirecek sonuçlar doğurmuştur. İlk değişme ve dönüşme çabası yaşanan toprak kayıpları nedeniyle askerlik alanındadır. Orduyu modernleştirme gereği tartışmaları hem yeni bir ordu hem de ulemanın yani İslam hukuku ve teolojisi uzmanları söz sahibi olamayacağı askeri yüksek okulların kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 1834. Bunu eğitim vekaletinin kuruluşu 1846 ve hukukun 1880 din etkisinden çıkması izlemiştir. 1880 yılına gelindiğinde Osmanlı toplumu sahip olduğu çeşitli eğitim kurumlarıyla eşine kendi çağında rastlanmamış bir çoğulculuk sergilemiştir. Ancak modernleşme çabalarına tepkiler dinselleşme taleplerini de beraberinde getirmiştir. Berkes'in saptamalarından çıkan sonuç ne Osmanlı döneminde ne de Cumhuriyet döneminde şeriatçılık olarak nitelendirilebilecek aşırı dinsel taleplerin uzun soluklu yaşama şansının olmadığı şeklindedir. Geleneksel ulemalığın bozulmasıyla ortaya çıkmış 2. Abdülhamit ve meşrutiyet dönemlerine özgü bir uydurma ulemalıktan söz eden Berkes, bu uydurma ulemalığın meşrutiyet dönemine kadar direndiğini ve Kurtuluş Savaşı yıllarında son savaşını verdiğini kaydeder. Toplumsal ölçekte ise şeriat talepleri dönem dönem kaosa sebep olmakla birlikte uzun ömürlü olamamıştır. Ancak Osmanlı toplumsal yapısının bugün anladığımız anlamda modern bireyi ortaya çıkaramamış olması da bir gerçektir. Böyle olduğu gibi Cumhuriyet Türkiye'si bir kurtuluş savaşının ürünüdür. Bu savaş emperyalist Avrupalı güçlere karşı verilmiştir ve Türk devrimi feodaliteye veya aristokrasiye karşı verilmiş bir haklar mücadelesi değildir ve sınıfsız bir toplum idealine dayanır. Bu sınıfsız toplum idealinden yola çıkarak Mardin, Cumhuriyet'in temel dayanağını İslami bulur. Bu saptamalar ışığında diyebiliriz ki bugünkü Türk toplumunun dinsel yaşantıya dair tanık olduğu çatışma, farklılık ve bütünleşme alanları aslında Cumhuriyet'in hedeflediği ve İslam'ın da ruhuna çok uygun olan sınıfsız toplum idealinin bütün kitlelerce, hele de bugünkü İslamcılık içinde bulunanlar arasında paylaşılmıyor olmasından kaynaklanmaktadır.